Merhabalar efendim. Allah'ın rahmeti, selam, bereketi üzerinize olsun. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber İrfan gündeminde tekrar sizlerle beraberiz. Hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyoruz.
Allah razı olsun hocam.
Nasıl
Hocam
gidiyor?
çok elhamdülillah, elhamdülillah. Gayet Allah'ımıza şükürler olsun. Fahrettin Tivnikli abimiz vardı, sizin dünürünüz.
Allah rahmet eylesin. Evet,
Cenab-ı Hak rahmet eylesin, garip rahmet olsun.
Güzel insan.
Yerleri yalasak
şükrüne
eda edemeyiz diye çok böyle
yani o
öyle
hastalığının
söylerdi.
En ağır zamanlarında bile bunu demekten vazgeçmedi. Nasıl bir
Evet.
tevekkül, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir imansa hakikaten. Ben çok imrenmişimdir. Cenaze namazında tezkiye konuşmamda da onu söyledim. Yani dedim bu ne muhteşem bir şey yani hakikaten. Allah rahmet etsin. Güzel insandı. Fahrettin
Hocam
Bey kardeş de öyleydi.
ilk günlerdi sanki hastalığın ilk duyduğu zamanlardı. İşte nasıl kilo kaybettiğinden falan bahsediyordu. Sonra o enzim eksikliğinden mütevellit işte bir komaya girme durumu oldu. O sonrasındaki müşahedelerini anlattı da şey demişti. Ya vücutta şu kadar enzim varmış, şu kadar trilyon. Yani bu kadarı efendim vazifesini yapmaya devam ediyor. Ben buna şükür mü edeyim?
Allah
Yoksa
Allah.
Bir tanesi isyan etmiş, vazifesini artık yapmıyormuş, ona isyan mı edeyim?
Allah
ben
Allah.
Şükrü seçtim demişti.
Ya ne güzel
yani
ya.
Ne kadar
Ya.
Güzel böyle bir.
Muhteşem bir şey.
Evet.
İşte hayat böyle bir şey aslında.
Evet, evet hocam.
Yani Müslümanlık da böyle bir şey. Yani öyle inandığınız, öyle tevekkül ettiğiniz, şükrettiğiniz zaman daha huzurlu oluyorsunuz. Bu dünya hayatınız cennet oluyor. Ahiret hayatınız o istikamette cennet oluyor. Ne güzel bir şey elhamdülillah. Hakikaten
Evet.
Rabbim bize nasip etsin yani.
Evet.
Yani çok imrenmişimdir Fahrettin Bey'in o hali. Kardeşi de öyleydi Allah rahmet eylesin.
O da Allah rahmet eylesin.
Aynı
Abimiz,
yaşta.
evet.
Yani gitti enteresan. İki kardeş peş peşe 59 yaşını tamamlamadan rahmete gittiler.
Babaları da o civarda vefat etmiş hocam.
Babaları trafik kazasında öldü. O da
57 yaşındaymış
olabilir.
sanıyorum.
Yani 55'ten fazlaydı da onu hatırlıyorum. Fahrettin Bey evlendikten daha doğrusu ilk Betül bizim gelin olan kızımız. Bir yaşlarında falandı. Bir seyahate gitmişler Tekirdağ'a. Orada bir trafik kazasında rahmete gitti.
O da mesela 3-4 sene 57 dediğine göre çünkü 52-53 yaşlarındaydı zannediyorum veya 54 yaşlarındaydı Abdullah Tivnikli ağabey. Böyle bir konuşuyoruz. Ya ne yapıyorsunuz? Hadi ne yapıyorsunuz? Ben bak 4-5 senem kaldı babamın vefat ettiği yaşa. Bak benim vaktim kalmadı. Benim çabuk olmam lazım. Böyle diye sanki böyle bir tür hani
şimdi insanların şuur altında bu tür şeyler oluyor Sübey. Yani bizim Medine-i Münevvere'de Abdülaziz Kari, Abdülaziz Abdülfettah bin Kari diye bir dostumuz vardı. Allah rahmet etsin. Külliyetül Kur'an'ın dekanıydı. Kuba Mescidi'nde de imamlık yapmıştı. Sıkça Türkiye'ye gelirdi. Görüşürdük. Hanemizde misafir olmuştu var. Biz onun hanesine giderdik. Yani o şekilde bir yakınlığımız vardı Abdullah hocamızla beraber. Kadimi dostumuzdu. Vefatından birkaç sene önce Abdullah hocamızla beraber yine bir Ramazan umresinde ziyaretine gittik kendilerini. Biraz düşkünlemiş ve bel fıtığı, ayaklarına ağrı falan meydana gelmiş. Çok da güzel konuşuyor. Kendisi zaten Özbek asıllı. Babaları da merhum. Arapçayı çok iyi öğrensin diye evin içinde Özbekçe konuşmamış. Yani Türkçe öğretmemiş bunlara mümkün mertebe. Yani mektepte Arapçayı öğrensin, fasahati, belagati düzgün olsun, iyi bir ilim adamı olsun diye böyle bir yol tercih etmiş kendince. Fakat ona da muvaffak olmuş. Gerçi sonradan o Özbek dilini aile Özbek olduğu için anne baba çevredekiler onlardan öğrenmiş. Türkçeyi de anlıyordu, şeyi vardı. İşte o sırada gittiğimizde dedi ki ya dedi ben dedi 54 yaşına geldim. Bir ölüm korkusu geldi içime dedi. Niye diye düşündüm dedi. Babam 54 yaşında ölmüş dedi. Yani böyle de o sonra o geçti dedi. Yani sağlıklıyım, iyiyim, bir şey yok falan dedi. Sonra dedi 63 yaşına geldim dedi. Yine bir ölüm korkusu vardı ben dedi. Niye dedem o yaşta ölmüştü çünkü dedi. Dedemin öldüğü yaşı hatırlıyorum. O da geçti dedi. Şimdi bu yaşa geldik dedi. Geçenlerde doktora gittim dedi. İşte doktor muayene etti falan filan. İşte bunları konuşuyoruz falan. Doktor dedi ki sen 80-90 yaşarsın falan. Zaten o da 80'i geçiyordu. Ya niye sınırlıyorsun kardeşim dedim dedi.
Allah Allah.
Enteresan bir şey ama çok hoşuma gitti.
Psikolojiye bakın.
Niye sınırlıyorsun? Yani 80-90-100 yani deme. Yani öne açık olsun. Ya sen Allah'a ömür verse çok yaşarsın da. Çünkü hakikaten insanın 100 sene sonra da olsa Yani öleceğinin mukadder ve mukarrer olduğu kesin bir tarih olarak bilirse insan, ona mutlaka bir korku düşüyor. Ama meçhul olursa o zaman insan Allah bilir ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bizim bir şeyimiz vardı yani laf lafı açıyor. Ya, Ahmet amcamız vardı. Erzurum sitesinde otururdu. Eskici baba derdik ona. Musa Efendi sazımız falan da çok severdi. Hakikaten iyi bir ayakkabı tamircisiydi. Bağlar başında dükkanı vardı. Çok da konuşmayı severdi. Şimdi bazen dükkanına giderdik. İşte ayakkabı çivi çakıyor falan. Bazen çekiç böyle elinde kalır konuşmaktan. Çekiç böyle kaldırır ama bir şey anlatır. Onu bitirmek ister falan. Öyle güzel bir insandı. O işte bizim sohbet grubumuza devam ediyor. Birlikte aynı şeyde sohbet yapıyoruz onlarla. Bir gün dedi ki ben dedi bir rüya gördüm dedi. Ondan sonra yani rüyayı yorumlatmış falan da ondan sonra inanıyor bize. Bana dedi rüyamda 5 kaldı dediler dedi. Allah Allah bu 5 sene mi?
5 saattir
5 ay mı?
Tabii.
5 gün. 5 hafta mı? 5 gün mü? 5 saat dediğiniz gibi. Allah Allah bir korku düştü mü dedi. Ya hocalara soruyorum, yorumlatıyorum. Ona sordum, buna sordum. Ya Allah Allah bilemedim falan herkes. Bir sene gitmiş en son bir hoca efendiye. Demiş ki hocam o 5 dediğin Mugayyebat-ı Hamse diye.
Evet, 5 bilinmiyor.
Lokman suresinin son ayetinde geçen 5 bilinmeyen vardır. Ona işaret etmiş. Yani bu bilinmeyen konulardandır bu ölüm ve
ecel. Nerede ve nasıl öleceği değil mi hocam?
Ecel meselesi.
Ne zaman?
Nerede tahakkuk edeceği bilmeyenlerden. Sen bunu takma dedi. Oh dedi ondan sonra rahatladım dedi ya.
Ya bilinmez diye havale edince değil mi hocam?
Evet.
İnsan rahatlıyor.
Ama biliniyor olunca işte 2 sene sonra öleceksin. 3 sene sonra. Yani o yüzden Fahrettin Bey ve benzeri hani böyle hastalığı belli. Şu kadar yaşar denildikten sonra insanın o imanını koruyabilmesi gerçekten muhteşem bir iman. Yani. Evet. O bakımdan söylüyorum ben lafı tekrar oraya döndürmüş olduk. Cenab-ı Hak böyle ağır imtihanlar imtihan etmesin hiçbirimiz hakikaten.
Şimdi şey vardır ya meşhur bir hikaye.
Yani, muamelesin.
Böyle adam böyle birden yolda yürürken Azrail ile karşılaşmış.
Evet.
Korkma sana gelmedim demiş. Korkma deyince birden hani heveslenmiş. Ya bana geleceğini söyler misin demiş yani geldiğin zamanı. Tamam söylerim demiş o da. Aradan böyle bir yıllar geçmiş. Birden yine küt diye gelmiş Azrail. Hani söyleyecektin demiş. Ya söylemedim mi demiş. Ben sana bak 5 sene önce demiş ayağını kırdın. 3 sene önce demiş şöyle bir hasta oldun. 2 sene önce şu kadar efendim şöyle bir sıkıntı çektin. Bak hepsi bunların geleceğe dair
işaretlerdi.
Şimdi hocam o alametleri ve işaretleri görmek de gerekiyor değil mi? İnsanın hakikaten bir böyle bir gidişatı da var yani.
Yani biz tabii ötelemeyi seviyoruz. Yani evet. Hele ölüm, hayat, hayatın devamı konusunda daha ileri zamanlarda olsun. Ölüm dediğin şey daha sonra gelsin ve uzakta olsun diye düşünüyoruz. O yüzden de hiç yakıştırmıyoruz kendimize. Yani hastalık da gelse, efendim kaza da geçirseniz, şu da olsa, bu da olsa. Yani kendinize ait ölümü ötelerde görmeyi seviyorsunuz. Yani başkasına ait olunca zaten hani öyle meşhur şeydir yani. Yani birisinin öldü haberi gelse, cenazesi haberi gelse tanıyorsanız Allah rahmet etsin ya adam yaşı neyse ona göre değerlendirme yaparsınız. Ama yaşını bilmiyorsanız kaç yaşındaymış diye sorduğun soru budur.
Evet, değil mi hocam?
Yani niye? Çünkü kendinizle kıyaslayacaksınız. Yani insanda böyle bir kıyaslama şeyi var. Özellikle ömür, zaman, hayatla ilgili şeyleri kendiyle kıyaslıyor. Çocuklar da mesela şeyi hayatı veya ömrü kendi yaşıyla kıyaslarmış. Mesela şimdi 10 yaşında bir çocuk 10 yaşında birisi için 40 yaş büyük bir yaş.
Evet.
Kendi yaşının 4 katı. Dolayısıyla ama şimdi 40 yaşında bir adama göre şu kadar zaman 10 sene.
Hocam şimdi Resulullah Efendimiz 63 yaşında vefat etmiş.
Evet.
Yani baktığınız zaman şimdi 60 mevcut standartlarda genç bir yaş gibi.
Genç yaş.
Orta bu. Yaş en azından
evet,
yani.
Evet, öyle oldu.
Görülüyor. Evet. 70'i gelen insanlar artık yavaş yavaş yani biz ihtiyar demeye siz mesela şey yapıyorsunuz ya.
Orta yaşa vardık artık diye düşünüyor. Evet, evet. Tabii doğru. Yani insan kondurmak istemiyor kendisine.
Evet, evet.
Allah sağlıklı uzun ömür versin. Tayyar Hoca da mesela, şimdi 85 falan oldu zannediyorum. Diyor ki işte Amerika'da falan diyor, bu diyor işte orta yaş sayılıyor artık bunlar falan diye.
Çok iyi.
Ama yani güzel bir şey. Yani kendisine yaşlılığı, ihtiyarlığı kondurmadığı gibi yani o genç yaşın kondisyonunu muhafaza ediyor. Ve ona göre sorumluluk alıyor. Güzel bir şey bu yani.
Hocam bu haddi zatında diri de tutuyor insanı.
Kesinlikle. Yani siz kendinizi emekli moduna verir, artık yaşlandım falan derseniz ona göre çökünleşiyorsunuz.
Evet,
çöküntüye uğruyor. Hakikaten öyle oluyor. Onun için yani diri olmak çok önemli. Mesela Osman Efendi sözümüze de bakıyorum. Yani o da yani sürekli yani biraz daha işte insanlarla ulaşsak, biraz daha şuraya sohbet etsek, şunu yapsak. Yani bakıyorum programı her gün dolu. Yani maşallah. Haftanın 3 günü
çok önemli bir şey.
Koşturuyor.
Yani sürekli doldurmak lazım. Evet,
dolduruyor. Yani hiç boşa düşmüyor. Ya da yaşı 81 oldu yani. Maşallah. Şu an 82'ye basıyor. Maşallah. Yani ama bu onu yok diri tutuyor. Onun için yani insanın hangi yaşta olursa olsun yani hayatla ilgili, hizmetle ilgili, ömürle ilgili planlarının olması onu diri. Mesela Kemalettin hocamız var işte, Allah hayırlı uzun ömür versin. Yüzü devirdi. Yani şu anda 100 yaşında. Mübarek. Ama yani kondisyonu, zekası, hafızası muhteşem yani. Hiçbir 100 yaşındaki insan gibi değil. Niye? Ama hayata bağlayan, hayatla ilgisini koparmayan ve sürekli bir şeyler üretmeye, anlatmaya, insanlara yardımcı, destek olmaya çalışan bir çabası var. Yani tabii o da ister istemez pozitif düşünmeyi de beraberinde getiriyor. Bu pozitif düşünme de yani Fahrettin Bey rahmetlerini de konuştuk biraz önce. Pozitif düşünme de çok önemli bir şey. Yani hayatı iyiye yorumlamak, iyi tarafından bakıp şükür cihetini algılamak hakikaten o ayrı bir güzellik. Evet. Ya.
Yaptıklarıyla yaşayana ihtiyar, yapacaklarıyla yaşayana genç derlermiş hocam.
Evet.
Yani bu bizim bahsettiğimiz bütün isimler hep genç o zaman. Yani yapacaklarıyla yaşadıkları için.
Aynen öyle. Yani insanın yani hedeflerinin olması önemli bir şey. Hangi yaşta olursa olsun yani hedefler belirlemesi, hedefler koyması. Yani ben yaşlandım artık defteri durdum değil. Yani Allah sağlık verirse şunları yapmak istiyorum. Bu sene bunları tamamlayacağım. Seneye şunları yapacağım. Şu hizmetlere varacağım. Yani bunun illa dünyevi ihtirasla maddi şeyler kazanmak ile ilgisi yok olmamalı da, ama insanlığa ve insanlara hizmet edeceğim noktasındaki bir hedef bence çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatı hep hedeflerle yürümüştür. Yani ilk işte peygamberlikle görevlendirdiği zaman bana şimdi kimin alır diye soran peygamber, şu iki Ömer'den birisi Müslüman olsun diye sonra bir hedef koymuş. Sonra işte kapı kapı insanlara ulaşmaya çalışmış. Panayırlara gitmiş. İnsanlarla buluşmuş. Yetmemiş ne bileyim işte Taif'e gitmiş. Olmamış insanları Habeşistan'a göndermiş zorlanınca. Ama hiçbir zaman pes etmemiş ve sürekli hedefleri var. Mesela yani, Medine'den insanlar gelmiş, onlara bir şeyler söylemiş.
Umudu diri tutmak hocam işte yani.
Bütün
mesele bile mesela vefat anına doğru böyle arada bayılıyor, arada gözünü açıyor. Mesela kızını görüyor gözünü açtığında. Ağlıyor tabii Fatıma Kerime. Kerimesi Fatıma validemiz. Ağlama kızım diyor. Babam bir daha acı çekmeyecek diyor.
Allah.
Yani orada bile mesela şey var hocam. Bir geleceğe matıf. Yani cennete gideceğiz bak. Acı çekmeyecek bundan sonra. Hep böyle bir olumlu umuda dair.
Evet.
Yani ihtiyarlıkla aslında umudunu kaybetmek hocam. Gençlik. Aynen. Umutla hep yaşamak.
Yani ümit çok hakikaten hayata bağlayan bir şey insan yani. Yani insanın emelleri.
Bu bazen proje olur. Olmaz. Hayata dair değil mi hocam?
Evet tabii.
Yani maddi bir şey olur.
Bazen manevi bir şey olur. Bazen, ama tabii yüce şeyler olması önemli.
Evet yani, çok önemli.
Ulvi şeyler olması önemli. Evet. Yani süfliyata değil de ulviyata yönelik hedefler olduğu zaman sizi o ulviyat tarafına doğru sevk ediyor.
Evet.
Ama süfli şeylere yöneldiğin zaman da o daha çok behimi tarafa doğru sevk ediyor.
Evet.
Onun için insanın heyecanının olması, hedefinin olması, ümmidinin olması. Zaten hep öyle derler ya. Ümmit cihandan da büyük, zevk ise mahdut. Her saniyesi ömrün, emel efza, ele mefzut. Yani insanın ümidi cihandan da, kainattan, evrenden de büyük. Ama onun sonucunda aldığı zevk Çok sınırlı. Dolayısıyla hayat emellerle dolu ama her emel bir elem doğururmuş. Yani o yüzden emelleri de iyi yönetmek lazım.
Tuğli emel diye de hocam aslında zemmedilen hangi tür emel olmuş oluyor?
Tuğli emel yani sınırsız sonsuz dünyevi emeller. Dünyaya müteallik yani daha çok kazanmak, daha çok daha iyi yaşamak, daha konforlu olmak şeklindeki yani başkalarına dokunacak, başkalarıyla paylaşmaya vesile olacak şeyler değil de sadece böyle nalincik eser gibi Rabbena hep bana şeklindeki emellerin peşinde koşmayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zemmetmiş. Ha tabii emeli büsbütün reddetmiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da. Yani o emelin dünyevi olanla sınırlı kalmasını, behimi olanla sınırlı kalmasını reddediyor. Onun bedii olanına, ulvi olanına ve o tarafa doğru yönelik olanlar.
Yani onu bir teşvikler. Ebedi olanla, yani matlub olanla bağlamak gerekiyor.
Kesinlikle değil mi hocam? O tarafa rapt etmek evet. lazım. Yoksa olmadan olmuyor.
Tahtakale'de yani. Bir mağazaya girmiş hocanın birisi. Hı hı. Böyle cemaatinden birisiymiş esnafta. Adam normal rafları doldurduğu gibi bir de tavana doğru da raf yapmış. Tavanları da dolduruyormuş böyle evet. malla. Ya demiş gözün doymayacak mı demiş. Hala demiş dolduruyorsun. İstif istif nereye kadar demiş. Dönmüş şöyle bakmış hocaya. Hocam demiş bir bu kadar daha olsun bir bu kadar daha yapayım ki daha çok zekat vereyim. Daha çok hayır yapayım. Daha çok sadaka vereyim deyince hoca tamam o zaman yap demiş yaptı. Çünkü
niyet önemli.
Niyet önemli.
Niyet evet. önemli. Yani onu sadece zengin olmak, efendim varlık sahibi olmak, çok kazanmak için yapıyorsa hakikaten sıkıntılı. Evet. Ama yani kazanayım vereyim. Yani lizzekati failun.
Evet.
Yani zekat için çalışmak.
Evet.
Bence o ayetteki manayı o şekilde yorumlamak lazım. Allah Teala lizzekati failun diyor. Yani zekat vermek üzere iş üretmek. Hı. Yani işini, aşığını, ticaretini başkalarıyla paylaşmak için çoğaltmak ve oradan da işte hayır kazanmak. Böyle evet. Hiçbir şey yani.
İnşallah hocam.
Allah razı olsun.
Bir ara vereceğiz. Ondan Eyvallah. Sonra böyle biraz sürühat oldu. Esas konuşacağımız konular vardı. Onları tamam, da ikinci bölümde konuşuruz inşallah.
Peki.
İrfan Gündem birazdan devam edecek efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
İrfan Gündem'de tekrar beraberiz efendim. Ben Deniz Mehmet Lütfarslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Hocam böyle bir hayırla yad etmekteyim girmiştik. Fahrettin evet, abimiz, Abdullah Tümikli abimiz. Allah gani gani rahmet eylesin ikisini. Oradan nerelere girdik çıktık. Aslında konuşacağımız bir
Ama hayata dair, hayata dair bunlar önemli şeyler
önemli,
gerçekten.
Tabii, önemli hocam.
Hepimizin bir şekilde ölüm ve ömürle ilgili kaygılarımız, endişelerimiz var. Ama önemli olan işte hedefimizin kaybolmaması,
evet.
kulluk hedefinin, evet. ufak hedefinin, insan olmanın.
Aslında ebedi gençliğin sırrı evet. da o değil mi hocam? O kulluk.
Biiznillahü teala, evet.
Hocam çok böyle güzel aslında müstesna zaman dilimi içerisindeyiz.
Evet.
İlk 10 günü Zilhicce'nin,
evet.
yani çok böyle övülmüş, mergup, böyle ibadet edilmesi, değerlendirilmesi özellikle ifade edilen zamanlar. Hac zamanı.
Tabii.
Böyle elhamdülillah Katar.
Kurbana denk geliyor.
Bu sene de kurbana denk geldi hocam. evet. Kurban, evet. hakeza. Konuşulacak çok mevzu var hocam.
Evet.
Genel olarak ne demek istersiniz bu Zilhicce'nin ilk 10 günü?
Evet.
Hac aynı zamanda malum.
Tabii. Şimdi efendim tabii Fecr suresinde ve leyalin aşr diye Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği 10 gece, 10 gün var. Bu 10 gün veya gecenin Zilhicce'nin ilk 10 gününe, yani bayramı da, bayramın birinci günde içine alan ilk 10 gününe müsadif olduğu ve bunlarla alakalı olduğu şekilde yorumlanmış tefsirlerimizde. Bazılarına Muharrem diyenler de var. Şöyle, şimdi hakikaten Zilhicce ayı hac aylarının en yoğun yaşandığı bir dönem. Ele haccu eşhuru malumat. Malum Kur'an-ı Kerim'de hac belli aylardadır. Yani işte Zilkade, Zilhicce ve belki biraz da Muharrem'e doğru sarkan tarafı da var. Dolayısıyla en farzlarının yapıldığı, gerçekleştiği dönem Zilhicce'nin bu ilk 10 günüdür. Yani bu ilk 10 günde hem ihrama girip işte umre yapmak, ondan sonra Arafat vakfesi için Arafat dağına çıkmak, ziyaret tavafını yapmak, efendim işte bayram günü keza ziyaret tavafını tamamlayıp kurban kesmek ve diğerlerinin yapıldığı günler aşağı yukarı bu Zilhicce'nin ilk 10 günü. O bakımdan Zilhicce ayı ve Zilhicce'nin ilk 10 günü çok önemli sayılmış ve bu ilk 10 günde de oruçlu olması, yani 9 günde özellikle bayram gününden önce tavsiye edilmiştir. Sebebi zaten Hüccac-ı Kiram orada sürekli ibadet, taatla meşguller. İhram sebebiyle hatta sakallarını da tıraş etmiyorlar, tırnaklarını kesmiyorlar. Hatta burada öyle bir gelenek de oluşmuş vaktiyle. Yani Zilhicce'nin 10. gününe kadar, bayram gününe kadar tıraş olmama, bayramı tıraşla karşılama şeklinde bir gelenek de oluşmuş. Yani Anadolu'da böyle vardır. Yani Zilhicce'nin birinden itibaren böyle sakallar biraz serbest bırakılır. Bayram sabahı tıraş olunur şeklinde. Böyle bir gelenek de oluşmuş. Tabii Zilhicce ayı hakikaten İslam'ın en temel vazifelerinden olan hac farizasının ifa ve icra edildiği ve zamana bağlı olarak icra edildiği. Çünkü Zilhicce ayı her sene 10 gün önce geliyor.
Zilhicce haç sahibi mi demek hocam? Zilhicce haç ayı diye mi
ifade? Gaye hacca hacla aynı kökten geliyorlar. Evet. Gaye hedef, zaten hacda da gaye ve hedef manası var. Hı. Yani insanın bir hedefinin, bir gayesinin ki o gaye de işte Kabe-i Muazzama, Kabe-i Muazzama'nın sahibi Allah evet. Teala Hazretlerine evet. yönelme evet. Manasına. Yani hedefleri olması insanın bu ay içerisinde önemli bir şey ve o hedeflerin en önemlilerinden birisi de hac gayesi ve haccın esas vaazı olan, koyucusu olan ve Kabe'nin sahibi olan Allah Teala'ya doğru yönelmesi yolculuk, meselesi, evet. yolculuk meselesi. Zaten hac deyince önce bir yolculuk hatıra geliyor. Yani evet. herkes hac niyetiyle işte hazırlık yaptıktan sonra yoluna güç yetirebilenler deniliyor evet. ya.
Yol bulanlar mı diyorlar hocam?
Men istete aleyhi sebiyle güç yetirebilenler, evet. imkan bulabilenler.
Üzerine... Bunu çok geniş yorumlayanlar da var hocam.
Tabii. Yürüyerek de.
Kasap olarak giderek.
Aynen. her vesile. Yani Maliki mezhebinde biraz daha geniş. Bizde daha çok ekonomik ve bedeni güç manasında yorumlanmışız Manefi mezhebinde. Evet. Onlar yürüyerek de gidebiliyorsa mesela insan hacca gitmeli parası olmasa bile madem yürüyerek imkanı var, bedeni sağlam, yol güvenliği de var, gitsin manasına yorumlanmıştır. Ama bizde daha çok ekonomik varlık. Tabii bedeni varlık da şey. Ha bedeni varlığı yeterli olmasa da ekonomik varlığı varsa bedel göndermesi bedel de evet. söz konusu. Yani bizde o ekonomik şey biraz daha öne çıkmış. Yani tabii haccın o insanı kendi bulunduğu, yaşadığı yerden soyutlayıp Cenab-ı Hakk'ın efendim mükerrem kıldığı, harem olarak ilan ettiği Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya, Arafat tarafına doğru yola çıkmış olmasının gerçekten insanı soyutlayan, tecrid eden, zihnini, kalbini bir noktaya teksif eden özelliği var. Bir defa şimdi hac için bir yolculuk niyetine giriyorsunuz ve bu yolculuk sebebiyle efradu etbaınızla, yani kendi aile fertlerinizle, dostlarınızla, konu komşuyla vesaireyle helalleşmek, onlara arz-ı veda etmek, varsa hukukunuz onları ödemek şeklinde bir vedalaşma faslı falan var. Ama asıl hedef yani Kabe-i Muazzama'ya ve onun sahibi olan Allah'a, onun rızasına ulaşmak üzere bir yolculuk başlatıyorsunuz. Gerçekten bu manadaki hedefin Kabe-i Muazzama'nın sahibi Allah olarak yola çıkılması ve ön hazırlıkların yapılarak böyle bir hac farizasının gerçekleştirilmiş olması insanı kalbi olarak kulluğa teksif eden bir özellik. Evet.
Gidenlere mübarek olsun hocam. Evet. Kalanlar ne yapacak? Onu evet. söz konuşalım. İşte tabii biz şimdi... Çünkü 88 bin kişi gidiyormuş bu sene.
Türkiye'den kadar mıymış? Evet. Güzel gene elhamdülillah geçen senelere göre 2 sene veya 3 sene hiç gidilemedi galiba.
Evet öyle pandemi sürecinde.
Pandemi sürecinde fena değil. Şimdi gidemeyenler de elbette onların da buradaki en önemli, en güzel vesilelerinden birisi kurban ile onlara iştirak etmektir. Evet. Yani burada Kabe diğer vazife yapacak imkanlar olmadığına göre en uygunu bizim 10. günde, Zilhicce'nin 10. gününde bayram sabahında kurban vazifesini ve vecibesini yerine getirerek onlara ittiba etmektir.
Zaten ilk günle ilgili en yapılacak başka daha büyük iş yoktur deniyor değil mi hocam? Kurban kesmekten.
Tabii tabii kurban kesmek.
Ama hocam Arap dünyasında veya işte İslam dünyasının diğer beldelerinde bu ibadet bizdeki gibi algılanıyor mu bu şekilde?
Şimdi bizim mezhebimizde malum kurban vacip olarak değerlendim. Yani farzdan hemen sonraki bir derece evet, bu. Evet. Yani manaya delaleti kati olmayan bir dille sabit olduğu için. Yani inna atainakel kevser fesalli li rabbike venhar. Yani burada hedef Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Muhatap yani biz sana Kevser'i verdik ya Muhammed. Dolayısıyla sen buna şükranı olmak üzere namaz kıl ve kurban kes. Bu ayeti kerimeden yola çıkarak Hanefi fukahası bu Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben bir emirdir. Hazreti Peygamber kendisine verilen bu Kevser havuzu veya ümmetinin çokluğundan dolayı şükranı olmak üzere yani bayram namazı ve kurban kesmekle mükellef olduğu şeklinde bir hüküm çıkarıyor genel şey, ulema. Ama Hanefi uleması bu Hazreti Peygamber'in şahsında bize de hem bayram namazı hem kurban kesmek vaciptir şeklinde yorumluyor. Yani doğrudan Hazreti Peygamber'e münasır olduğu için hitap diğer şey, fakihler, malikiler, şafiler benzerleri onlar diyorlar ki bu sünnettir. Hazreti Peygamber'edir emir, o kesmiştir. Biz onun sünnetine ittibaen kesiyoruz. Hanefi uleması diyor ki hayır burada evet hitap Hazreti Peygamber'edir ama murat bütün ümmetedir. Yani Allah bütün ümmetin bayram namazı kılmasını ve kurban kesmesini murad ediyor diyor. Dolayısıyla bizde kurban kesmek bu manada vacip olarak değerlendirilmiş ve hakikaten bizim Hanefi insanların yaşadığı bölgelerde daha çok hayvan üretimi, küçük ve büyükbaş hayvan üretimi yapan bölgelerin insanlarıdır. O da ayrı bir hikmet ilahi. Ve
mesela bu, Pakistan'da öyledir değil mi hocam?
Tabii de Pakistan, Hindistan o bölgelerde de daha çok hayvancılık var. Şey de var, ziraat de var belki ama Anadolu, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri vesaire. Dolayısıyla Kurban Bayramı buralarda harman mevsimi gibi görülmüştür. Niye? Çünkü hayvan yetiştiren insanların hayvanlarını satabilecekleri bir ortam oluşmaktadır.
Evet.
Yani koyununu, koçunu veya işte tosununu, buzağısını, neyini satıp oradan işte kızını gelin edecek, oğlunu okutacak, evlendirecek veya başka bir takım hacca gidecek belki bunları satarak. Yani bunların satılıp paraya çevrilebileceği önemli bir zaman dilimidir. Ona dair bir hikmetler oluşmuştur. Hakikaten şimdi geçtiğimiz zamanlarda, şimdi bu ara hayvancılık biraz zayıfladı Türkiye'de ama geçtiğimiz o 20 sene öncesine kadar, 20-30 sene öncesine kadar Türkiye'de muhteşem bir canlılık oluyordu şehirlerde. Şu an hala öyle ama yani şu an bir de şey çıktı, devreye girdi. Yani kurbanların yurt dışında kesilmesiyle ilgili bir gelenek oluştu. Son 20-30 sene içerisinde. Bu da ister istemez yani parasını yatırıp kurban vecibesini yerine getirip bu sorumluluktan
kurtulmak şeklinde. Hocam orada da onda da hakikaten çok böyle bir gündem oluyor bu mevzu. Büyük şehirlerde malum artık şehirler küçük şeyi de kalmadı. Yani
şöyle
insanlar
bir şey,
apartman hayatında bu tür imkanlar bulamıyorlar. Dolayısıyla vekaleten bir yere göndermek çok daha kolay geliyor.
Şimdi tabii biz kendi medeniyetimize, kendi medeniyet değerlerimize uygun bir şehir kuramamışız.
Evet.
Problem orada bence. Evet. Yani eskiden gerek kısmen bu vardı bu. Yani bahçeli evlerde oturulduğu dönemlerde herkes kendi kurbanını evinin bahçesinde kesip toprağına kanını akıtıyor. Diğer bağırsakların falan da yine bahçedeki toprağa gömüyordu ve koku, pislik vesaire falan filan şehri boğmuyordu.
Evet.
Ama şimdi apartmanların işte 20, 30, 40, 50 daire apartmanların olduğu yerlerde her daire sahibinin kurban kestiğinde o sokağa kan götürüyor. Ortam hayvan kokusundan ve hayvan pislikleri kokusundan işkembeden geçilmez hale geliyor. Yani demek istediğim, yani vaktiyle bunlar düşünülüp de buna göre uygun yerler yapılabilseydi, yani medeniyet kurulurken, şehir kurulurken bizim medeniyet değerlerimiz var. Biz medeniyet değerlerimize göre yılda bir kere kurban keseriz. Bunu da hesaba katıp kurban kesme yerleri, yeni yeni işte belediyeler, büyükşehir belediyeleri falan hakikaten önlemler aldılar, kısmen çözüldü problem ama yani başlangıçta bu düşünülmedi ve o bahsettiğimiz boğaların peşinden koşan, efendim o halkın arasından insanları yarıp geçen boğa görüntüleri falan çokça gündeme düştü ve haberlerde bunlar her zaman konu haline geldi. Halbuki bunların çözümü başlangıçta şehir kurulurken böyle olması gerek. Hatta biz şeyi de, yani evlerimizdeki kullandığımız eşyayı da tabii genellikle batıdan aldığımız için ona göre şekillendirmişiz. İşte ne bileyim, bizim kültürümüze göre taharetin suyla yapılması da esas olduğu için batıdan aldığımız klozetlere bir de taharet musluğuyla biz kendi medeniyetimize uydurmuşuz. Ne bileyim, yine keza bizde asıl olan durgun suda değil akarsuda yıkanmaktır. Yani gusül abdesti alınacaksa gusül abdestinin mutlaka ya tasla döküneceksiniz, evet, ya da üzerinize fıskiyeli akıtacaksınız. Ama batı durgun suda yıkanması esas. O yüzden küveti doldurup, evet, yani şampuanla köpürttükten sonra, girip çıktıktan sonra o kendini temiz zannediyor.
Biz küveti alırız hocam, orta sıra şey tabureyi koyarız.
Aynen, biz küveti
tam böyle bir
duş teknesi
yani
gibi kullanıyoruz.
Duş teknesi,
duş teknesi gibi kullanıyoruz. Evet. İşte bu, hep bundan kaynaklanıyor. Yani kendimiz medeniyet değerlerimize göre bir şehir ve yaşam hayat tarzı geliştirememişiz. Onu sonra insanımız kendi zekasıyla üretiyor. Yani duş teknesi olarak kullanmayı da yine halkımızın kendi zekasıyla ürettiği, sekiyi veya taburayı koyarak orada yıkanması bile aslında onun, halbuki olması gereken, yani bunun imalatını yapan fabrikaların, yani ben Müslümanlara bunu satacağım, Müslümanların böyle bir hassasiyeti var, ben buna göre malzeme üretmeliyim demesi gerekirken, onlar batıdan nasıl görmüşlerse, nasıl gelmişse malzeme öyle ürettiler ve insanlara bunu dayattılar. Yani aynı şey bu bahsettiğim kurban meselesinde,
evet,
de oldu. Onun için bence yani bizim medeniyetimizi değerleriyle şehir kurmamız lazım.
Hocam peki bu, hani imkanı olan o zaman ve bu şekilde sıhhi ve hijyen şartlara dikkat edebilen kendisi yapabilirse çok iyi olur.
Eyvallah.
Ama vekaleten verip de bir yerde kestirmek de herhangi bir fazilet noksanlığı
kesinlikle,
söz konusu değildir.
Kesinlikle.
Değil mi?
Yani önemli olan yani bu ilahi emre misal etmek. Onun hükmünü yerine getirmek ve orada da asıl olan zaten yani bu etin yani kanın akıtılması ve etinin insanlara ulaştırılması. Dolayısıyla siz vekalet verdiğiniz için sizin adınıza o kan akıtılıyor ve sizin adınıza o kurbanın eti fukaraya, yetimlere neyse ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, maksat hasıl oluyor. Çünkü kurbanın asıl amacı hakikaten pek çok ülkede, bizim ülkemizde de şimdi pek çok yerde senede bir kere kurban vesilesiyle yüzü et gören, et yüzü gören insanlar var. Bunlara bu manada kurban eti ulaşmış olması gerçekten güzel bir hadise. Afrika'da özellikle, ne bileyim başka ülkelerde, daha fakir ülkelerin, Doğu Asya ülkelerinde falan hakikaten kurban bayramı vesilesiyle et ulaşıyor. Dolayısıyla bu kurban seferberliği, yani Diyanet Vakfı'nın, Hüdayi Vakfı'nın, Kızılay'ın ve benzeri kurumların gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesme hadisesi bu manada İnsanların gönüllerine dokunan bir hediye, bir atiye gibi, bir mektup gibi Türkiye'den ulaşıyor. Hı. Ve insanlar orada bunlara çok müthiş bir şey gösteriyorlar, sevgi gösteriyorlar.
Evet. Hocam bu siz o noktada resmi temaslarınızda olmuştu. Haçlı'da yaklaşık 2 milyon kurban kesiliyor.
Evet.
Onlar nereye daha çok dağıtılıyor?
Bunlar genellikle İslam Kalkınma Bankası'nın elemanları tarafından soğuk hava depolarına konularak konserve yapılıyor ve ondan sonra yine Afrika ve Orta Asya ülkelerine dağıtılıyor. Yani açlıkla yüz yüze olan ülkelere İslam Kalkınma Bankası dağıtıyor. Tamam. 1987 yılında ne kadar maalesef ben 83'te ilk defa hacca gittiğimde kurban etleri ve derileri değerlendirilemiyordu. Yani insanlar kan akıtmak amacıyla hacda kurbanını kesiyor. Çok az bir kısım alıyor. Kalanını oraya bırakıyordu. Oradaki fukara da ne kadarını alsın alıyor alamıyor. Ve maalesef daha sonra
israf oluyor değil mi hocam?
İsraf oluyor. Kuma gömülüyordu ben. Gözümle gördüm yani o zaman 83'te gittiğimde. Ama 87'de ilk defa İslam Kalkınma Bankası devreye girdi. Ve Türkiye'den de kasaplar götürüldü. Ve kurbanlar daha hızlı, seri bir şekilde kesilip frigo araçlara konularak oradan soğuk havalara kaldırıldı. Ve ondan sonra da konserveye dönüştürülerek fukaraya da bu çok amacına matup bir şey oldu. Güzel bir şey oldu. En azından büyük bir israf önlendi. Yani dediğiniz gibi az rakam değil. 2 milyon hacı geliyor ve bunların büyük bir kısmı yani 2 milyon tamam olmasa bile hani hacı ifrat yapmayanlar yani hacı temettü ve hacı kıran yapanlar vacip onlara kurban kesmek.
Evet.
Bu da demektir ki 1,5 milyon en az insan kurban kesiyor demektir. Bu işte 7 liseye girmiştir.
Veya, müthiş bir organizasyon hocam.
Veya küçük şey tabii müthiş bir organizasyon. Ve bu kadar büyük bir kurbanın, hayvanın ete dönüşüp konserve olarak insanların eline ulaşmış olması da gerçekten İslam'ın güzelliği bence aslında.
Evet,
yani
evet.
İyi organize edildiği zaman bakın biz size işte Arafat'ta Mina'da Müzdelife'de hac yapmış ve Mina'da kurban kesmiş olan kardeşlerimizin kurbanlarından et getirdik.
Evet.
Muazzam bir şey yani bir mektup yani.
Hocam hasılı güzel günler yaşıyoruz.
Elhamdülillah.
Bayrama da yaklaşıyoruz. Bayramın içinden dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah daha nice güzel bayramlara ümmeti Muhammed'e.
Amin. Amin. Allah
diye
ferahlık, güzellik, ediyoruz. İyilik versin.
Amin. Siz de duanızı alalım bitirelim hocam.
İnşallah Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in başındaki her türlü kötülükleri defref eylesin. İyiliklerle malamal eylesin. Ve inşallah kurban bayramını milletimiz ümmeti Muhammed hakkında müteyemmen mübarek eylesin.
Amin. Sizin de bayramınız mübarek olsun hocam. Hep
Allah
beraber inşallah. Efendim İrfan gündemi bayram dilekleriyle ve temennileriyle sona eriyor. İnşallah bir sonraki İrfan gündeminde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.